Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 4.
10 saatlik bir yürüyüşten sonra duvarlar fenerlerimizin ışığını artık yansıtmıyordu. Bir yerde duvara dayandım ve elimi çektiğimde simsiyah olduğunu gördüm. Etrafımız kömürle kaplıydı. "Burası bir kömür madeni," diye bağırdım. Amcam, "Madencileri olmayan bir maden," diye yanıtladı. "Bu galerileri insanlar açmadı. Neyse, yemek zamanı. Akşam yemeğimizi yiyelim." Hans yemek hazırladı. Neredeyse hiçbir şey yemedim ama mataramdaki suyu son damlasına kadar içtim. Rehberin matarası yarısına kadar doluydu ve başka suyumuz kalmamıştı. O gece hiç uyuyamadım ve sabaha dek saatleri saydım durdum. Ertesi gün yeniden yola koyulduk. Kısa süre içinde de çok geniş bir mağaraya vardık. Bu mağarayı geçtikten sonra başka bir tünele daha ulaştık. Yaklaşık 20 metre ötemizdeki karanlık tünelin uzunluğunu kestirebilmemizi engelliyordu. Bu tünelin asla sonu gelmez diye düşünmeye başlamıştım ki bir anda önümüze bir duvar çıktı. Çıkmaz bir yola girmiştik. Su buluyoruz. Sanırım orada uzun bir süre boyunca duvarlara öylece boş boş bakarak tek kelime etmeden durduk. Sonunda amcam omuzlarını silkti. "En azından nerede olduğumuzu biliyoruz," dedi. "Saknussemm'in izlediği yolda değiliz ve geri dönmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu gece dinlenelim." Zaten başka ne yapılabilirdi ki? Ertesi gün sabah erkenden dönüş yoluna koyulduk. Suyumuz daha ilk günden tükendi. Cinden başka içecek hiçbir şeyimiz kalmamıştı. İçki boğazımızı yaktığı için şişesini bile görmeye dayanamıyordum. Birkaç kez tam bayılacağım sırada diğerleri beni kendime getirdiler. Nihayet 7 Temmuz günü dizlerimizin üzerinde sürünerek iki galerinin kesiştiği noktaya vardık. Burada yere düştüm ve lav kaplı zeminine boylu boyunca uzandım. Saat sabahın 10'uydu. Hans ve amcam birkaç parça bisküvi yemeye çalıştılar. Amcamın şişmiş dudaklarından uzun inintiler döküldü. O sırada derin bir uykuya daldım. Uyandığımda amcam üzerime eğilmiş hafifçe başımı kaldırmıştı. Matarasını dudaklarıma dayayınca şaşırdım. "İç," dedi yumuşak bir sesle. Suratına aptal aptal baktım. "İç," dedi bir kez daha. İçtim. Kocaman bir yudum susuzluğumu gidermişti. Anlaşılmaz seslerle teşekkür etmeye başladım. "Son kalan suyumuzdu," dedi amcam. Özenle saklamıştım. Bu kaşığa ulaşı ulaşmaz baygın düşeceğini biliyordum. "Bakın," dedim. "Şu anda yapabileceğimiz bir tek şey var. Geri dönmeliyiz." Uzun bir sessizlik oldu. Amcam bir süre geçtikten sonra "Axel," dedi. "Başarıya bu kadar yaklaşmışken bu keşiften vazgeçmemi mi istiyorsun? Benim önerimi dinle. Sen orada yatarken ben gidip diğer tüneli inceledim. Arzın merkezine doğru gidiyor ve bizi birkaç saat içinde granit kütleye ulaştıracaktır. Orada kesinlikle su buluruz. Senden bir gün daha istiyorum. Eğer bir gün sonra su bulamamışsak yüzeye döneceğimize söz veriyorum." Böyle bir söz vermek için amcamın harcadığı çaba beni etkilemişti. "Pekala," dedim dermansızca. "İstediğiniz olsun. Haydi yola koyulalım." İniş yeniden başladı. Ama bu kez diğer galeride ilerliyorduk. Elindeki feneri duvarlarda gezdiren amcam bağırdığında daha 100 metre bile gitmemiştik. "Bunlar ilk çağlara ait kayalar. Doğru yoldayız." Bir süre boyunca duvarlarda maden filizleri görüldü. Daha derinlere indikçe fenerlerimizin yaydığı ışıklar parlamaya ve beyaz mika tabakaları tarafından geri yansıtılmaya başladı. Sonunda duvarlar donuk ve koyu bir renge büründü. Granitten yapılma devasa bir hapishanenin içinde tutuklu kalmıştık. Saat akşamın 7'si olmuştu ve su bulacağımıza dair halen en ufak bir belirti yoktu. Susuzluktan kıvranıyordum. Amcam büyük adımlarla yürümeye devam ediyor, bir su kaynağının çağlayışını duymaya çalışıyordu. Oysa duyulacak hiçbir şey yoktu. Bacaklarım dermanı tükenmeye başlamıştı. Sendeleyerek yürüyor, elimden geldiğince ayakta kalmaya çalışıyordum. Ancak sonunda gücüm tükendi ve inleyerek yere yığıldım. Amcam geri dönerek üzerime eğildi. Gördüğüm en son şey öfke dolu bir el hareketiydi. Gözlerimi yeniden açtığımda iki yol arkadaşımın da battaniyelere sarılmış olduğunu gördüm. Uyuyorlar mıydı? Oysa ki benim dinlenecek halim bile yoktu. "Her şey bitti," diye mırıldandım kendi kendime. Sözcükler beynimde yankılandı. Yer kabuğunun yaklaşık 600 kilometrelik bir kısmı vardı üzerimizde. Ve bu kütle bütün ağırlığıyla beni sıkıştırıyormuş gibi geliyordu. Zaman akıp gitti. Çevremizde tam bir mezar sessizliği hüküm sürüyordu. Bir ara bir ses duydum. Tünel daha da karanlıklaştı. Başımı kaldırdığımda Hans'ın elinde fenerle uzaklaştığını gördüm. Bizi kaderimizle baş başa mı bırakıyordu? Bağırmaya çalıştım ama kurumuş dudaklarımdan ses çıkmıyordu. Bir süre sonra yeniden ayak sesleri duydum. Duvarlarda ışıklar titreşti. Hans göründü. Amcamın yanına gitti. Elini omzuna koyarak onu sarstı. Rehber, "Vatten!" dedi. "Vatten!" Danca bilmiyordum ama bu sözcüğü anladım. Ayağa kalktım. Amcam çoktan dikilmişti bile. "Nerede?" diye bağırdı. "Hı var?" "Nedat?" diye yanıt verdi Hans. "Nerede?" "Aşağıda." Her şeyi anlayabiliyordum. Deli gibi garip sesler çıkararak, elimi kolumu sallayarak Hans ve amcamın ardından tünelden aşağı doğru gittim yalpalaya yalpalaya. Yarım saat sonra 2 kilometre ilerlemiştik. 1100 metreden daha derindeydik. Sol koldaki duvarın içinden akan suyun sesini duyabiliyordum artık. Hans, akışın bize yakın gibi göründüğü bir yerde durdu. Kulağını kupkuru kayaya dayadı ve dikkatle dinleyerek ön arkaya hareket etti. Suyun sesinin en yüksek geldiği noktayı bulmaya çalışıyordu. Yerden 1 metre yukarıda bir yer belirdi. Kazmasını kavradı ve kayaya vurmaya başladı. Sanırım hiçbir şey dünyanın destek noktalarına kazmayla vurmaktan daha tehlikeli değildir. Eğer duvar çökse ve bizi ese ne olurdu? Yine de sel korkusu falan bizi durduramazdı. Hans hafif ve düzenli vuruşlarla 15 santim genişliğinde bir delik açtı. Bu arada kazma duvarda 60 santim kadar bir derinlik açmıştı. Sabırsızlıktan kıvranıyordum. O sırada yüksek bir hıslama sesiyle delikten sular fışkırmaya başladı. Basıncın etkisiyle Hans neredeyse devriliyordu. Onun acıyla bağırdığını duydum. Ellerimi fışkıran suya daldırdığımda ben de onun gibi çığlık attım. Su kaynardı. Amcam beni geri çekerek "Soğumasını bekleyin!" diye bağırdı. Koridor buharla doluyor ve bu arada oluşan küçük bir derecik yokuştan aşağı akıyordu. Çok geçmeden ilk yudumumuzu alabildik. Su sıcak olmasına rağmen halsiz bedenlerimize hayat vermişti. İçebildiğim kadar içtikten sonra "Matarları dolduralım," dedim. "Sonra da deliği kapatmaya çalışalım." "Matarlarımız boşaldığı zaman onları yeniden doldurabileceğimizden emin olabilir miyiz?" diye sordu amcam. "Hayır. Öyleyse bırakın su akmaya devam etsin. Aşağı doğru akacak, hem bize yol gösterecek hem de serinliğimizi sağlayacaktır." "Mükemmel bir fikir," dedim. Profesör bir kahkaha attı. "Galiba şimdiden kendini daha iyi hissediyorsun. Öyle mi Alex?" dedi. "Benim düşünce tarzıma yaklaşıyorsun." "Yaklaşmıyorum. Geldim bile. Büyük sefere ulaşacağımızdan eminim artık." "İleri." "Bunu duyduğuma sevindim oğlum." "Pekala. Öyleyse birkaç saat dinlenelim ve arzın merkezine doğru adımlarımızı sıkılaştıralım." Gece olduğunu tamamen unutmuştum. Kronometre bana gerçeği hatırlattı. Kısa süre içinde yeterince kuvvetlenmiş, serinlemiş ve derin bir uykuya dalmıştık. Tek başına. Çektiğimiz sıkıntıları ertesi gün unutmuştuk. Tüneldeki yolculuğumuza yeniden başladık. Küçük derecik de hemen yanı başımızda yavaş yavaş akmaktaydı. 10 Temmuz Cuma akşamı Reykjavik'in 120 kilometre güneybatısında ve 11 kilometre derinlikte olduğumuzu hesapladık. Ertesi sabah Şinefels'in bacasına benzer bir kuyu çıktı karşımıza. Amcam mutluluk çığlıkları attı. "Artık bir ilerleme kaydedebiliriz," diye bağırdı. Hans ipleri bağladı ve daha önceden de yaptığımız gibi inmeye başladık. 2 tam gün boyunca kuyunun sarmallarını takip ederek yer kabuğunun 8 kilometre daha içine girdik. Artık deniz seviyesinin 21 kilometre altındaydık. Ertesi gün kuyu daha yumuşak bir eğim kazanınca yol almamız kolaylaştı. Biraz yorulmuş olsak da sağlığımız yerindeydi ve ilaç kutusunu henüz açmamıştık. Profesör cihazları saat başı kontrol ediyordu. Elde ettiği bütün verileri yolculuğumuz hakkında yazdığı raporla birlikte daha sonra yayımladı. Bulunduğumuz yeri kesin olarak belirlemek onun için çocuk oyuncağıydı. Şinefels'in güneydoğusuna doğru 200 kilometre yol kat etmiştik ve şu anda Atlantik Okyanusu'nun altındaydık. Bu düşüncenin beni artık endişelendirmediğini fark ettim. Güneş, yıldızlar, ay, ağaçlar, evler ve şehirler çok ender aklıma geliyordu. Birkaç gün boyunca dik yokuşlar bizi daha içteki kütleye doğru götürdüler. Bazı günler merkeze doğru 6 ila 8 kilometre kadar yol kat ettiğimiz oluyordu. Gün be gün ilerlemeye devam ettik. 7 Ağustos'ta 120 kilometre derinlikte ve İzlanda'dan 800 kilometre kadar uzaklıktaydık. O gün tünel yumuşak bir eğimle aşağı doğru iniyordu. Elimde bir fenerle en önde gidiyordum. Amcam da başka bir fenerle arkamdan geliyordu. Ama bir süre sonra arkama baktığımda yalnız olduğumu fark ettim. Çok hızlı yürümüş olmalıyım diye düşündüm. Ya da Hans ve amcam bir yerde durdular. Geri dönüp onları bulmalıyım. Geri dönüp 15 dakika boyunca yürüdüm. Ama hiç kimseyi görmedim. Bağırdıysam da kimse yanıt vermedi. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Sakin ol, dedim kendi kendime. Onları bulacaksın. Ne de olsa yalnızca bir tek yol var. Yürümeye devam et yeter. Birilerinin bana seslenip seslenmediğini duymaya çalışarak yarım saat boyunca yokuş tırmandım. Uzun galeride tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. İçimi bir şüphe kapladı. Gerçekten de diğerlerinin önünde miydim? Evet, kesinlikle öyleydi. Birdenbire aklıma geldi. Ne kadar da aptaldım. Bana kılavuzluk edecek bir rehberim vardı. Sadık deremiz. Yere baktım. Dere artık ayaklarımın yanı başından akıp gitmiyordu. İçine düştüğüm dehşeti ve çaresizliği düşünün. Yeryüzünün 120 kilometre altında tek başımaydım ve diri diri gömülmüştüm. Belli ki galeride bir yol ayrımı vardı. Derecik yol arkadaşlarımı bilinmeyen derinliklere sürükleyerek yollardan birini izlerken ben diğerinden gitmiştim. Onları nasıl bulacaktım? Mataram doluydu ve 3 günlük yiyeceğim vardı. Yukarı doğru mu gidecektim yoksa aşağı mı inecektim? Gidebildiğim kadar yukarı doğru gidecektim tabii ki. Bu yolu izlersem dereceye ulaşmam gerekiyordu ve bu sayede arkadaşlarımı da bulacağım. Telaşa kapılmaya gerek yoktu. Galeride ileriye doğru gitmeye devam ediyor ve tünelin şekline bakarak geçtiğim yerleri tanımaya çalışıyordum. Geldiğim yolun bu olup olmadığını anlamaya çalışıyordum. Aniden paniğe kapıldım ve koşmaya başladım. Bağırıp çağırıyor, güçlükle nefes alıyor ve çılgın gibi etrafa bakıyordum. Görüşüm bulanmaya başlamıştı. Gözlerim artık görmüyordu. Granit bir duvara çarpıp yere düştüm. Galerinin sonuna kadar ulaşmıştım. Dehşet içinde öylece yattım. Son umudum da bu duvara çarparak paramparça olmuştu. Dahası düştüğüm sırada fenerim de hasar görmüştü. Işığı zayıflıyordu. Fener sönmek üzereydi. Işığın son bir kere titremesinin ardından kalın ve yoğun bir karanlığa gömüldüm. Kelimenin tam anlamıyla kör olmuştum. O anda deliye döndüm. Nereye gittiğimi anlayabilmek için kollarımı ileri doğru uzatarak ayağa kalktım. Sağa sola çarparak tünelde ilerlemeye başladım. Artık aşağı doğru gidiyordum. Nereye gittiğimi bilmeden koşmaya çalışıyor, kendi kendime homurdanıyor, düşüyor, kalkıyor, sivri kayalara çarpıyordum. Yara bara içine kalmış ve tükenmiştim. Sonunda baygın bir halde yılıp kaldım. Kendime geldiğimde kımıldamadım. Ölmüş olmayı dedim yalnızca. Sonra da bir ses duydum. Tünelin derinliklerinden gelen gök gürültüsüne benzer bir sesti ve yavaşça kayboluyordu. Bunun bir çeşit yeraltı patlaması olduğunu düşündüm. Oturdum ve dinlemeye başladım. Bir süre devam eden sessizliğin ardından duvara yakın olan kulağım mırıltıya benzer bir takım sesler duyar gibi oldu. Korkuyla sıçradım. Sürünerek duvara yaklaştım. Mırıltıları bir kez daha duydum. Kimin sesiydi acaba? Tabii ki amcam ve Hans'ın. Ben onları duyabiliyorsam onlar da beni duyabilirlerdi. İmdat! Diye bağırdım. Karanlığın içinden gelecek bir yanıtı duyabilmek için kulak kabarttım. Hiçbir yanıt gelmedi. Aradan birkaç dakika geçti. Mırıltılar belli belirsiz duyulmaya devam ediyordu. Seslerin en belirgin duyulabildiği yeri bulana kadar kulağımı duvarda gezdirdim. Adamın söylendiğini duydum. Ses amcama aitti. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Neler olup bittiğini bir anda kavrayıverdim. Sesimi duyurabilmek için duvara doğru bağırmam gerekiyordu. Duvar elektriği taşıyan teller gibi sesimi iletecekti. Dudaklarımı duvara yaklaştırdım ve elimden geldiğince tane tane ''Amca, amca beni duyabiliyor musunuz?'' dedim. Büyük bir endişeyle bekledim. Ses hızlı ilerlemez. Bana yüzyıllar gibi gelen saniyeler geçtikten sonra nihayet şu kelimeleri duydum. ''Aksel, sen misin?'' ''Evet, evet.'' diye yanıtladım. ''Neredesin oğlum?'' ''Kopkoyu bir karanlığın içindeyim, kayboldum.'' ''Peki ama fenerin?'' ''Kırıldı.'' ''Ya derecik?'' ''Kayboldu.'' ''Cesur ol oğlum, konuşma. Yalnızca beni dinle. Yavaş yavaş konuşacağım.'' Galeride bir aşağı bir yukarı seni aradık. Sonunda akıntının yönünde ilerleyerek silahlarımızı ateşledik. Şimdi de sen de bulunduğun tünelden aşağı doğru yürümelisin. Biz pek çok galerinin kesiştiği büyük bir mağaradayız. Senin bulunduğun galeride mutlaka buraya çıkıyordur. Çünkü bütün bu kırıklar ve faylar burada birleşiyor gibi. Ayağa kalk ve yürümeye başla. Dik yokuşlardan kayarak in ama mutlaka aşağı doğru git. Bütün söylediklerimi duydun mu? Evet. O zaman yolu koyul oğlum. Seni bekliyoruz. Bu kelimeler bana gayret vermişti. Duvara doğru ''Tamam amca'' diye bağırdım. ''Hemen harekete geçiyorum. Seni bekliyoruz Aksel, seni bekliyoruz.'' Bu son kelimeler karanlık boşlukta yüzerek ulaştı bana. El yordamıyla ilerleyerek yola koyuldum. Eğim oldukça fazla olduğu için kayarak ilerlemeye başladım. İnişim giderek hızlandı. Yalpaladım. Düşecek gibi oldum. Ama kaymaya devam ettim. Artık duracak gücüm kalmamıştı. Bir anda sanki yer ayaklarımın altından çekildi. Duvarlara çarpa çarpa derin bir kuyuya düşüyordum. Başım bir kayaya çarptı ve kendimden geçtim.
Ayrım sonu.